11. pedal.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılar.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Almanya'da bir başarı hikayesi. Tahir Minareci. ...1970'li yıllarda özellikle teyp kasetlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte artık plak devrinin de yavaş yavaş kapanışına ve yepyeni bir dönemin başlangıcına şahit olmuştuk. Ancak hafızamızı şöyle bir yoklayacak olursak, aslında bizlerin müzik endüstrisine ait bu materyallerin tümünü ilk kez izin dönemlerinde ülkemize gelen gurbetçi vatandaşlarımız sayesinde tanıdığımız gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. İşin bir başka ilginç yanıysa, bütün bu teknolojik gelişmelerin günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesinde büyük katkıları olan kişinin 1961 yılında Sirkeci Garı'ndan Almanya'ya hareket eden ilk işçi kafilesinde bulunmasıdır. İşte o kişi, ülkemizde müzik yapmış şöhretli isimlerin adını daima büyük bir saygıyla andığı Tahir Minareci'den başkası değildir. Almanya'ya gittiği ilk yıllarda sayısız işte çalışır Tahir Minareci. Kendi yaşam standardına katkıda bulunmak adına asıl yapması gerekenin ne olduğu üzerine de uzun uzun düşünür. Çünkü Almanya gibi bir ülkede yaşam standardınızı belirlemek ve kalıcı çözümler yaratmak öyle sanıldığı kadar kolay değildir. Tam da bu dönemde Almanya'ya geldiği ilk andan itibaren dikkatini çekmiş bir konu üzerinde yoğunlaşmaya başlar Tahir Minareci. Türk insanı bu yabancı topraklarda kendini çok yalnız hissediyor ve Anadolu kültürüne büyük bir özlem duyuyordu. Vatanından uzak olmak, ağır iş koşulları ve benzeri birçok konuyla başa çıkmak gerçekten de çok zordu. Tahir Minareci'nin bu konuları fark etmemesi veya üzerinde düşünmemesi de imkansızdı. Çünkü kendi de tıpkı diğer vatandaşlarımız gibi ekmeğini Almanya'da kazanmaya çalışan bir işçiydi. Sonuçta motivasyon kaynağı olarak geriye belki de sadece müziğin kaldığını düşünmeye başlamıştı. Bir türkü bile işçi arkadaşlarını adeta görünmez bir hızla ve mutlulukla köylerine ışınlıyordu çünkü. Bu yüzden başarılı olacağına inandığı yeni hedefini çok rahat belirledi Tahir Minareci. Bu hedef bir plak şirketi kurma fikriydi. Özellikle Türk sanatçıların plakları vasıtasıyla kendi kültürünü yabancı topraklara da taşımak ve orada yaşatmak istiyordu. Sonunda Minareci adıyla yeni şirketini kurdu. Şirket kurulur kurulmaz büyük bir ilginin odağı haline geldi. Örneğin izin dönemlerinde ülkesine dönen gurbetçilerimiz soluğu bu plak şirketi sayesinde dönemin müzik endüstrisinin kalbi sayılan İstanbul Unkapanı'nda alıyordu. Arabesk, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türkçe sözlü hafif müzik, kısacası meraklıları adına ne ararsanız vardı Unkapanı'nda. Artık yabancı bir ülkede vatan hasretine eşlik eden sevdaların yankısı belki de en çok bu plaklar sayesinde duyulacaktı. proje tek kelimeyle anlatırsak tutmuştu. Hatta minareci şirketi Avrupa'nın en önemli firmaları arasına girmişti. Aslında bu başarı hikayesi Avrupa'nın birçok ülkesinde çalışan işçilerimizin yoğun talepleri sayesinde gerçekleşmişti. Kısa zamanda minareci adı bir markaya dönüştü ve Türkiye'nin o dönem en şöhretli isimlerini gün be gün bünyesine katmaya devam etti. Başta Zeki Müren, Behiye Aksoy, Ahmet Sezgin, Nuri Sesi Güzel ve Muzaffer Akgün olmak üzere İbrahim Tatlıses, Emel Sayın ve Müslüm Gürses gibi pek çok sanatçı minareci etiketiyle sayısız çalışmaya imza attılar. Tahir Minareci sadece ticari başarısıyla da adından söz ettirmedi o yıllarda. Sanatçılar arasında o sözünün eri ve her konuda danışabilecekleri bir büyüktü adeta. Öyle ki çoğu sanatçımız onu neşeli, zeki ve dert babası olarak da tanımladı. Hatta aralarında ona Marco Paşa diyenler bile vardı. Kendisi ve aile bireyleri minareci markasının başarısı adına şirket işlerini aynı titizlikle ve yıllarca sürdürdüler. Ancak dünya teknolojinin neredeyse zamanın hızını bile küçümsediği başka bir döneme girmeye hazırlanıyordu. Plak dönemi bitip video kasetleri ve CD formatı yayılmaya başladığında çağa ayak uydurmayı başarabilen ender iş adamları arasında yine Tahir Minareci de vardı. Aynı dönemde Türkiye'nin en önemli film yapımcılarından Türker İnanoğlu ile birlikte şarkıcı filmleri olarak da hatırlanan ve çok tutulan başka bir furyayı başlattı. Türkiye'de çekilen bu filmler sanatsal açıdan çok revaçta olan solistlere, şarkıcılara, isimlere yönelik günlük yapımlar olsa bile yine de yabancı ülkelerde çalışan işçilerimiz tarafından hatta Türkiye'deki insanlarımız tarafından da çok sevildi. Tahir Minareci'nin bir başka özelliği de 1969'da ilk müzik kasetini, 1984'te ise ilk video kaset teknolojisini ülkemize getirmesiydi. Bugün ülkemizde isim yapmış en önemli sanatçıların hemen hepsiyle bir dönem çalışan Tahir Minareci, son dönemine kadar özellikle Berlin'in en popüler caddelerinde açtığı plak evleriyle hala hatırlanıyor. Geriye dönüp baktığımızda en şöhretli döneminde Almanya'da faaliyet göstermiş minareci plak evlerinin önünde çekilen sayısız fotoğraflarıyla da hatırlıyoruz onu. Birinde Ferdi Tayfur, diğerinde Hakkı Bulut girmiş koluna. Veya bir başkasında en sevdiği dostlarından Türker İnanoğlu ile gülümsemiş objektiflere Tahir Minareci. Takvim 8 Ocak 2014'ü gösterdiğinde ve hayata gözlerini yumduğunda uzun ve verimli bir ömrü geride bırakan Tahir Minareci, 1961 yılında Sirkeci Garı'ndan bindiği trenle Almanya'ya gitmiş, her başarılı insan gibi düşler kurmuş ve bu düşlerini hayata geçirmeyi başarmış olanlar arasında yer alıyordu. Ve Tahir Minareci'nin en büyük başarısı belki de baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış sözünü bizlere yeniden hatırlatabilmesiydi. Sevgili dinleyiciler, bugün 11. Perona Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınında yine canlı yayınla sizlerle paylaştığımız metni, umutların ve beklentilerin de aynı vagonlarda üstelik görünmez birer yolcu olarak seyahat edebileceğini anlatan metinle başladık. Metni sizler için sevgili Özkan Pekesen kaleme aldı. Özkan tam karşımda. Birazdan ona da merhaba diyeceğim. Ve bu metni yazarken yararlandığı gazetecinin de Hulusi Tunca olduğunu da notlarının arasına eklediği için biz de bu ismi de sizinle paylaşmış olalım. Hulusi Tunca'ya da emekleri için teşekkür edelim ve 11. Peron ekibini hemen tanıtarak yolculuğumuza devam edelim. Sevgili dinleyiciler, 11. Peron programının hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, sevgili ana kumandada Recep Özdem, tam karşımda Özkan Pekesen ve 11. Peron ekibinin prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem, yaklaşık yarım saat boyunca 11. Peron'da yine sizlerle birlikte olacağız. Birlikteliğimizin ilk dakikalarında konuyla da uyumlu olduğu için Nilüfer'den bir şarkıyı sizlere dinleteceğiz. Hemen ardından canlı yayında yine biz buradayız. Siz de Türkiye'nin ve Türkçe'nin yaşatıldığı dünyanın her neresindesiniz. Sizlere de selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Sevgili dinleyicileri, Nilüfer Fonda inceden inceye söylemeye devam ediyor. Biz de zamandan tasarruf edelim diye sohbete başlayacağız. Lorena McKennett değil mi? Yani ondan uyarlama.
Bir uyarlama, evet, bir şarkıyı dinledik Nilüfer'den.
Dinliyoruz hali.
Zaten Nilüfer'i biliyorsunuz, yani ciddi bir Türkiye'nin en iyi kadın seslerinden bir tanesi. Her zaman kendini yenileyebilen, 70'lerden bu yana Türkiye'de müzik dünyasına damgasını vuran çok önemli bir solist.
Kayahan'a ait sözler, sözleri.
Kayahan'a, evet.
Şimdi Tahir Minareci metnini okuduk. Arkasından sen Nilüfer'den Çok Uzaklarda'yı çalalım dedin. Evet. Herhalde hani dağılan aileler, özlemler, biraz onları da çağrıştık.
Bir bildiğim vardı herhalde diyorsun. Tahir Minareci hikayesinde dikkat edersen abi, zaten okuduğunu da hemen algılamışsındır. Bir boşluk hissediyor. Yani türkülerin ya da bizim kültürümüzle ilgili bütün seslendirilmiş her şeyin oradaki insanları çok net etkilediğinin farkında. biraz programa böyle başlayalım istedim. Hı-hı. Çünkü Tahir Minareci de özellikle Almanya'nın, yani biraz önce tekrar edeyim, yine okumuştun. Hı-hı. Çok önemli caddelerinde bir takım şeyleri var. Plak satış yerleri var. Sanki biraz Nilüfer'in şarkısı bana onu anımsattı. Caddelerde rüzgar, gönlümde aşk var dediği gibi. Yani orada da mutlaka bir işçimizin buna benzer duyguları vardı.
Tabii ki.
Biraz böyle girelim istedim programı. Programın sonunda tam da Tahir Minareci'nin birlikte çalıştığı efsanevi bir ismimiz olan Ahmet Sezgin'le ilgili de bir türkümüzü dinleriz.
Keşke ismi vermeseydin, dinleyicilerimiz merakla bekleseydi.
Peki abi.
Bunlar yayıncılığın türküleridir böyle. Az sonraların tabii daha nezih, daha klas yapılması lazım. Böyle küçücük ipuçları verip geriye çekilip tamam. Birazdan demek. Tahir Minareci özelinden gideceğiz ama bu bir aslında bir prototip. Yani pes etmeyen, gittiği yerde de farklı açılımları arayan ve sonuç almaya odaklanan insan modeline dair bir prototip Tahir Minareci. Hakikaten çok önemli bir boşluğu doldurmuş. Birçok özlemin işte aşılmasında, daha azalmasında olumlu manada gerçekten etkileri olmuş bir isim.
Şimdi ilk nesli, yani Almanya'ya giden ilk nesli ve o dönemin psikolojisini incelediğimiz zaman, ki burada bütün programlar serisinde bundan uzun uzun bahsettik. İkinci ve üçüncü nesle göre çok daha yoğun duygular var. O çalışma koşulları, işte her zaman bahsettiğimiz zorluklar kendini o kadar şiddetli hissettiriyor ki tam da metinde geçtiği gibi neredeyse geriye sadece müzik kalıyor. Şimdi bunu fark edebilmek, biliyorsunuz Türk insanının yabancı ülkelerde sürekli olarak dile getirilen bir özelliği var. O da pratik olması. Zaman zaman talimciler hocamızla birlikte konuştuğumuz zaman o da bir şekilde onu belirtmişti. Yani biz bir şekilde bir konuya yoğunlaştığımız zaman son derece pratik çözümler bulabilen bir
bakış açısına sahip.
Evet, aynı o tür bir ülkenin insanlarıyız. Dolayısıyla Tahir Minareci de tam içinde bulunduğu o koşullarda gerçekten gerekli olanı çok da zorlanmadan, hani metinde de söylüyordu ya, o da onlardan biriydi çünkü. Çok net algılayabilen, bunu düşlemiş ve bir şekilde hayata geçirmiş. En önemli hareket noktası da kendi kültürünü, yani kendi ülkesinde üretilen kültürü bu işte içinde bulunduğu o zor koşullara taşıyarak bir anlamda bir teselli, bir yalnızlık duygusundan uzaklaştırma ya da yalnız olmadıklarını anlatmaya çalışan bir çalışma içerisine girmiş ve son derece de başarılı olmuş, metinde uzun uzun bahsedildiği gibi. Ve tabii ki bu ticari anlamda bakıldığı zaman da ciddi
büyük bir başarı.
Çok çok büyük bir başarı, ciddi bir sektör oluşuyor. Çünkü gerçekten içinin doldurulması gereken bir boşluk var. O da bir şekilde bu profesyonel düşünceyle ve yani o kadar güzel bir plan ya da bir program ki bu, tutmama olasılığı neredeyse sıfır gibi. Dolayısıyla bunun üzerine yoğunlaştıktan sonra çok ciddi bir marka haline geldi. Türkiye'deki bütün sanatçılar, yine metinde de belirttiğim gibi, onunla yan yana geldiler. Çünkü seslenmeleri gereken coğrafya çok daha genişledi. Yani Türkiye zaten son derece geniş bir coğrafyası var ama bir de Almanya'daki işçiler ve dünyanın farklı yerlerinde, sadece Almanya'da biliyorsun bir gurbetçi durumu yok. Fransa'ya tabii, gidenler tabii, var, Avustralya'ya giden var. Bütün oradaki bütün insanlar bir anda burada üretilen eserlere kanalize oldular ve gerçekten büyük bir talep söz konusu oldu. Bu talepleri karşılamak için de sürekli yenilikler gerekiyordu. İşte biraz önce ismini zikrettiğimiz isimler, işte Beyi Aksoy mesela, Türk sanat müziğinde bir markadır. Gerçi hepsi, Zeki Müren başlı başına bir isimdir. Bütün bu isimlerin eserlerini bir çatı altında toplayıp onlara iletmesi gün be gün.
Şimdi bu dediklerinin hepsine katılıyorum. Ama öte yandan da hani sosyolojinin de bir konusu var. Bu tür anlık tüketilen ürünlerin, işte müziklerin, şunların bunların üretilmesi toplumsal kültür noktasında da biraz böyle bir ortalamayı aşağı çekti mi? Bu biliyorsun çok uzun bir sosyolojinin tartışma konusudur, son 30 yılın, 40 yılın.
Şimdi bence şahane bir soru bu, çünkü gerçekten üstünde düşünülmesi gereken. Evet, çekti ama biraz da konuyu şöyle de toparlamak gerekir diye düşünüyorum. Hani ticari de bir olay aynı zamanda.
Tabii.
Tamam, böyle bir kültürel katkı söz konusu. Ama şey vardır, yani eğer siz böyle bir işe girdiyseniz eğer, bütün müzik yapımcıları da aynı şeyle, bütün müzik tarihini genelinde bununla karşılaşmışlardır. Hani gerçekten bir kenara koyulan sanatçılar grubu var. İşte biraz önce ismini söylediğimiz isimler gibi. Fakat ister istemez hani daha alt pozisyonda olan isimler de var. Ve onlara da bir takım çalışmalar, bir takım CD'ler yapmama diye de bir şey söz konusu olamıyor. Dolayısıyla gene bu tarihsel süreç içerisinde herkes yerli yerine oturuyor. Hı hı. Yani o değerlendirmeyi halk, gene en iyi hakem olan halk bir şekilde o değerlendirmeyi yapıyor ve o sınıflandırmayı yapıyor. Zaten alınması gerekenler bir şekilde alınıyor. Yine bu yapılan çalışmanın sonucunda oluyor bunlar. Hı. Biraz önce senin söylemeye çalıştığın ister istemez ortaya çıkan bir durum. Ne yazık ki. Mesela son dönemde müziğin durumuna baktığımız zaman da işte bir bilgisayar söz konusu. Oradan bilgisayar kurallarıyla üretilen bir müzik söz konusu. Sesin istediği gibi ayarlanabilmesi bir durum var ama tamamen akustik olan.
Ruhun çok artık unutulduğu.
Unutuldu. Tamamen çok önemli şeylere şarkı sözlerinin olduğu, ciddi ciddi oturup enstrümanların birebir çalındığı bir stüdyo ortamı da var. Şimdi bu zamanla algılanacak bir şey ve dediğim gibi taşlar yıllar içerisinde bir şekilde yerine oturuyor.
Aylar önce Didem Şahin'di değil mi? Didem Şahin'le bir bağlantı yapmıştık.
Evet.
Kısa belgesel filmleri de vardı. Hatta işte bir Alzheimer olan anneannesiyle ilgili de bir film çalışması. O da üçüncü kuşaktı. O da böyle benzer gözlemlerini sanki dile getirmişti programda diye hatırlıyorum.
Şimdi zaten o çok önemli belgesel çalışmaları onlar. En son değindiği konu da işte bir birinci kuşak. Artık belli bir yaşa gelmiş bir insanın psikolojisini anlatan bir belgesel. Onun içeriğiyle ilgili şeyleri okuduğum zaman fark ettim zaten. Bütün bu bahsettiğimiz her şeyden orada kısaca bahsediyordu. Bu konuda söylediğin gibi. İçinde vardı.
Çünkü yani ekonominin temel kurallarından biri de şudur. Yalnızca talep arzı belirlemez. Arz da talebi belirler. Yani siz bir ürünü ısrarla bunu tüketin, bunu tüketin, bunu tüketin diye topluma verirseniz, bu işte bir müzik olabilir, bir kitap olabilir, bir gıda ürünü olabilir. Seçeneksiz bırakırsanız toplum sürekli onu tüketmeye başlar.
Zaten sanatçıların önemi de burada. Yani o birçok sunulan farklılıklar içerisinde ne kadar özenilmiş işler varsa o farklılıklar o derecede zengin oluyor zaten. Ama dediğim gibi ister istemez yine de bir sıralama söz konusu.
Tabii.
Yani işte tekrar edeyim, yine Zeki Müren, Beyi Aksoy gibi isimler var. Farklı isimler var. Ama her ismin bir alıcısı var.
Tabii.
Ticari anlamda
tabii
söylüyorum. Affına sığınarak. Dolayısıyla böyle bir kültür var, böyle bir sektör var. Burada metinde de üzerinde durmaya çalıştığım şey, aslen oradaki insanların psikolojik durumlarını, her segmentten bir şekilde var olan insanların dünyalarına seslenebilmesini sağlamasıydı.
Ki böyle bir çıkış noktası da doğru bir çıkış noktası.
Kesin.
Aslında Tahir Bey de rahmetli hani doğru bir yerden bakmış olaya. Ticari başarılar, şunlar bunlar da zaten kendiliğinden gelmiş.
İşte metnin içinde söylediğim gibi yani hakikaten tutmama olasılığı olmayan bir proje bu.
Ama o ana kadar kimse bunu hayata geçirmemiş.
Zaten onun bütün
başarısı
da burada. Ve yine metinde söylendiği gibi aynı insanlarla hangi gruptan olursa olsun çok iyi ilişkileri var.
Hmm.
Mesela biz bu hikayede bir sürü bir şeyi de yeniden tekrar değerlendirme şansı buluyoruz. Yani tamam bir iş yapabilirsiniz ama insanlarla iletişiminiz de
önemli değil mi?
Çok ama çok önemli. Belki de bu işin anahtarı burada.
Hı hı.
Yani kimle nasıl konuştuğunuz, onun hayatından nasıl girdiğiniz, sadece bir şeyi üretip ondan yararlanan bir insan olma durumu var. Bir de onun sanat kariyeriyle birlikte hareket edip işte iyi günde kötü günde yanında olmak var ve bambaşka eserleri ortaya çıkarabilmek gibi bir profesyonellik var. Kimileri bunu şöyle görebilir mesela ticari hayatta. Yani herkesin bir görevi var, herkes onu yapmalı gibi de bakabilir ama Tahir Münarici hiç öyle bakmamış. Bir ticari ilişkinin yanında bir dostluk.
Daha insani odaklı bakıyor değil mi?
Bence kesinlikle öyle ve yine Almanya'daki koşullar bence bunu ön plana getirmiş. Çünkü orada ciddi bir yoksulluk söz konusu ve seslendiği kitlenin gerçekten ona ihtiyacı olduğunu biliyor. Hani burada hakikaten insanın her türlü duygusu içerisinde var. Vicdani duyguları var. Yani gördüğü manzara karşısında belki de kendini dürüst olmaya, yani net olmaya, samimi olmaya
vakfediyor değil mi?
Vakfediyor.
Çünkü kendi de bu zorlu süreci yaşadığı
için. Çünkü o görüntüler hakikaten insanı belli bir noktaya getirir. Yani gerçekten içinde belli bir ince ruha sahipse mutlaka bir noktaya getirir. Ki zaten kendisi her zaman öyle anılan bir isim. Metni de hazırlarken Hulusi Tunca'dan da kısaca bahsedeyim.
Hı hı.
O da biliyorsunuz Türk müzik tarihinde, basın tarihinde Hey dergisi vardır. Onun inanılmaz bir hizmetleri var. Gerek çevirmenlik olsun, gerek gazeteci kimliği olsun, çeşitli gazetelerde de çalıştı. Yani çok büyük bir emeği var. Tahir Minareci yazısı vardı. Onu bir dönem yazdı. Ondan da küçük alıntılar yaptım. Kendimi de geliştirmeye çalıştım. Tabii. Bu arada Hulusi Tuncay'ı da gerek Türk basınında yaptığı çalışmalarıyla, gerek müzik endüstrisine verdiği emekle, ki burada bütün ismi geçen herkesi bir şekilde onlar hakkında kalem oynatmıştı. Tabii. Son derece keyifli, okunası bir yazardı. Onu kaybettik ne yazık ki 2019'da. Hı-hı. Dolayısıyla Allah'tan rahmet diliyoruz ve emeklerine saygı duyduğumuzu söylemek isterim.
Kaybettiğimiz gazetecilerden biri de evet. Hulusi Tuncay oldu diyorsun. Sevgili Özkan, aslında biz bugün çok değerli bir konuğu ağırlayacaktık. Yani Türk üniversite tarihinde nasıl Ankara Üniversitesi bir markadır. Benim mezun olduğum İstanbul Üniversitesi bir başka markadır. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Doğan hocamızı ağırlayacaktık stüdyoda. Son ana kadar kavilleştik, sözleştik. Çok güzel bir kitabı yine tam bizim konumuzla örtüşen Göç ve Kültür isimli hacimli bir kitabın da müellifi Profesör Doktor İsmail Doğan hocamız. Fakat dün gelen bir haber hepimizi böyle şoke etti. Çok ani bir trafik kazası yaşadı İsmail Hoca ve eşi. Ankara'da, şehir içinde ters yola giren bir sürücüyle çarpıştılar. Çok şükür can kaybı olmadı ne onlarda ne karşı tarafta. Ama hani o araç kullanmayı sevenlerin kullandığı tabirle yeni bayiden alınan, 2 saattir karayolunda olan araç pert olmuş durumda. Emniyet kemerlerini taktıkları için karı koca İsmail Hoca da eşi de canlarını kurtardılar. Hocamız aracın içinden kendi imkanlarıyla çıkabilmiş. Eşini sağlık ekipleri, işte itfaiye görevlileri zorlanarak çıkarmışlar. Ama çok şükür ki en ufak bir sağlık problemi yok şu gün itibariyle. Dolayısıyla aslında bugün tam ikimizin arasında İsmail Doğan hocamız da olacaktı. Bu vesileyle ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Haftaya bir mani bir keder olmazsa İsmail Doğan hocamızla Göç ve Kültür kitabı üzerinden ve bundan sonraki programlarda da yine hocamızın başlık başlık öne çıkardığı noktalardan devam edebiliriz diye ümit ediyorum. Çünkü hakikaten İsmail Doğan hocayı ben 20 yıla yakındır yayıncı geçmişimde tanırım. Çok nokta vuruşları yapan, çok iyi tespitler yapan ve TRT camiasına ve bana özellikle hemen hemen hiç hayır demeyen, her türlü olumsuz koşulda bile koşup gelip bildiklerini halkıyla, kamuyla paylaşan bir hocamız. Hani bu vesileyle de bu cümleleri paylaşalım. Hem hocamıza bir geçmiş olsun buradan da iletelim istedim. Ve emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu dinleyicilerimize de bir kere daha hatırlatmış olalım. Rahmetli Rıdvan Ege'nin dönüp emniyet kemeri, emniyet kemeri, emniyet kemeri bizim çocukluğumuza, gençliğimize gelir biliyorsun. Hocamızın siyah beyaz televizyonlarda uyarıları. Sonra ben yayıncı, TRT yayıncısı olarak Rıdvan hocamı da çok ağırladım programlarda. Böyle de bir durum var. Yani dinleyicilerle ve seninle paylaşayım.
Ben de geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim. Senin de söylediğin gibi ilerleyen haftalarda mutlaka birlikte oturmak ve bu konular üzerinde konuşmayı çok isterim. Ben de müsaade edersen trafikle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi ne zaman araba kullansam 1 tonluk en kötü ihtimal bir aracın içinde olduğumu hep düşünüyorum. Ve sadece çok küçük bir çarpmanın bile 1 tonun bir yere çarpması olarak algılayarak hakikaten hem çok dikkatli olmaya çalışıyoruz ve ben buradan senin gibi bu emniyet kemerine bir dikkat çekmek isterim. Rahmetli Barış Manço da o yaptığı programlarda sürekli bundan bahsederdi. Çocuklara ilk olarak arabada bir arka koltukta olsanız bile hiç problem değil. Emniyet kemerinizi takın diye. İşte kendini yetiştirmiş, dünyayı algılamış insanlar bize hep bu mesajları verdiler. Biz de bir şekilde tutmaya çalıştık. Herkes de dikkat ederse çok seviniriz tabii.
O zaman senin o az önce sürpriz dediğin ve ismini verdiğin Tahir Bey'le de çok yakın bir diyaloğunun olduğunu bildiğin.
Evet. Ahmet Sezgin'den bir parça dinleyelim istersen. Hı-hı. Sevda
ben
Yüklü.
Ben bu parça kelimesini de sevmiyorum.
O zaman türkü diyelim. Ha, çünkü çok aralı bir çalışma.
Yani parça çok şey geliyor.
Bir çalışma diyelim, düzeltelim. Sevda Yüklü Kervanlar desin. Hı-hı. Bizi o günlere götürsün Ahmet Sezgin.
Sonra biz yine buradayız sevgili dinleyiciler. 11. Peron'dayız.
Sevda yüklü kervanlar, senin kapından geçer. aşk şarabını içenler, senin derdine düşer. Aşk şarabını içenler, yarın derdine düşer. Aşkın söyletir beni feryat feryat, her gün ağlatır beni feryat feryat. Aşkın ne zor şeymiş.
Sevgili dinleyiciler, rahmetli Ahmet Sezgin'i fonda yine 11. Peron'da sizlere dinletirken biz üzerine birkaç cümle kuralım istedim. 1936'da doğmuş rahmetli Ahmet Sezgin, 2008'de de kaybetmişiz. 64-72 yaşında, bundan 12 yıl önce kaybettiğimiz.
Evet, şimdi Türkiye'nin Türk halk müziği dalında çok önemli isimlerinden bir tanesi. Ama Ahmet Sezgin öyle bir Türk halkın öyle bir algı yaratıyor ki, işte mesela şöyle bir karşılaştırma yaparsak herhalde daha iyi anlaşılır. İşte son dönemde bir İbrahim Tatlıses'in bir ünlü olma durumu var fazlasıyla. Yani dönemin en popüler
ismi,
isimlerinden bir tanesi. Onun da yolu bir şekilde
bu gurbet hikayeleriyle kesişiyor.
Kesişiyor.
Yani biz burada bu müzik insanlarını da anarken aslında yine tamamen bu odaktan bakarak bunları anlatıyoruz.
Kesinlikle öyle. Türk sinemasında da girecek kadar yani birkaç film. O dönemin mesela eğlence kültürü içerisinde çok ciddi yer alan ve dediğim gibi bir şekilde Tahir Minareci ile yolu kesişmeme imkanı olmayan neredeyse bir isimdi. Hakikaten Türk halk müziğiyle uğraşanların duayen bir isim olarak kabul ettiği bir kişiydi Ahmet Sezgin.
Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 2020 programının yılının 5. programı bu. 2019'da 52 programda seslenmiştik sizlere, 57 programdır. Hep aynı metaforu kullanıyorum, biraz böyle esprili, 11. perona yanaşıyoruz diyorum. Çünkü bilmeyenler için hatırlatayım, 11. peron 1960'ların başında başlayan Almanya'ya göç olgusunda Münih'e varan trenlerin yanaştığı peronun adı 11. peron. Bu adla biliyorsunuz. Gökhan Duman'ın da bir kitabı var, yaklaşık 2 yıl önce çıkan. Zaten 11. peron programını TRT'de de yapalım diye Gökhan'la kafa kafaya vermiştik. 2019'da birkaç programda onun çok değerli katkıları oldu. Şimdi uzaktan ben size el sallıyorum, izliyorum diyor. Çünkü yoğun bir temponun içinde. Buradan bir kere daha ona da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Dolayısıyla 11. peron adının nereden kaynaklandığını bizi yarı yolda dinleyen dinleyicilerimiz varsa ve merak ediyorlarsa onlar için bu programda da tekrarlamış olayım ve artık yavaş yavaş ekibi tanıtarak veda vaktinin geldiğinde hatırlatayım. 11. Peron programının hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Recep Özlem. Tam karşımda 11. Peron programına çok değerli katkılarda bulunan, artık son programlarda yazdığı metinlerle de çok değerli katkılarda bulunan, göç sanatları konusunda araştırmalar olan sevgili Özkan Pekesen. Özkan teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Ve 11. Peron programının prodüktörü, ekibin lideri, programı hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem'de. Hepinize Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den selam, sevgi, saygılarımızı iletiyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Bu akşam trenle gidecek işçiler.
akşam treni gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.